Ayrım 10.
O insanlar bu değeri aldıkları halde, hatta bizzat 10 tanesi aşere-i mübeşşere dediğimiz Allah tarafından daha hayattayken cennetle müjdelendiği halde, her birisi tek tek Resulullah'a gelip ben ne zaman şehit olacağım diye soru sorarlardı. Sen artık aşere-i mübeşşeresin, cennetle müjdelenmişsin. Senin için sevaba ne gerek, ne gibi düşünüyor insan? Ama işte onlar, Kur'an'ı çok iyi okumuşlar, çok iyi anlamışlar. Sure-i Vakıa'yı okumuşlar ve onların mukarrabbin sırrını sabikun sırrıyla birleştirmelerinde anlamışlar. Yani Allah'a yakın olmak şansını niye kullanmayalım demişler. Onun için cennetin farklı mekanları, en azından farklı hayat tarzı var. Biz o mekanları tarif edemeyiz. Cenab-ı Hak onlardan birkaç tanesini Yüce Kitabında tarif etmiş. Mesela Mütham Metan denilen iki tane yeşiller cenneti yarattım diyor. Nasıl anlarız o mekanın diğer mekanlardan farkını? Bunların üzerinde bence çok fazla zihinsel girişimden ziyade gönülden yaklaşımla mümkündür. Gönül o Mütham Metan cennetini sana tarif edecektir. Allah nasip eder, ahirete yüksek puanla gidersek o cennetlerin özelliklerini, hikmetlerini anlarız. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum ki, cennete intikal eden bir insan kendisi yaşamasa bile diğer cennet katlarını da mutlaka seyredecektir. 6. Kadere iman. 1. Kader ve hayat programı. İslam'da kadere iman, imanımızın bütününü perçinleyen, adeta Rabbimiz, biz sana ve Resulüne inandık dedikten sonra imzamızı atıp, mührümüzü bastığımız bir maddesidir. Kadere iman edilmeden Allah'a imanın ikmali, Allah'ın bizden istediği gibi imanın tatbiki mümkün değildir. Çünkü Allah, kendisini bize verdiği idrak nispetinde kavramamızı ve ona göre iman etmemizi istiyor. Bu bakımdan da Allah'ı sezebilmenin, yakin olmanın kanalı mutlaka ve mutlaka kadere imandan geçer. Kader kavramı genelde Hazreti Adem'in yeryüzüne ayak bastığından beri bütün cemiyetlerde ve cemaatlerde vardır. Yani yeryüzünde hiçbir cemiyet ve cemaat gösteremezsiniz ki kadere iman da neymiş desin. Mutlaka ama doğru, ama yanlış, ama eksik kadere iman kavramı vardır. Niçin kadere iman kavramı var? Çünkü insanlar yaşadıkları bu gezegenin üzerinde henüz daha Allah'a imanı bulamadan bile bir şeyin farkındadırlar. Bir büyük ahenk sisteminin içerisinde ve birbirinin ardından cereyan eden hadiselerin içinde mükemmelliği seyrediyorlar. Bu mükemmellik önceden takdirle mümkündür. İşte insanları kadere imana zorlayan hadise budur. Yani insan bir kuşun yumurtadan çıkıp belli bir seviyeye geldikten sonra gidip yemini bulma hadisesini dahi seyrettiği zaman bu kompozisyonu mutlaka kompüterdeki yazılı hükmünü sezer. İşte bu insanları, toplumları kadere iman konusunda bir sevke tabi tutar. Allah'a inançları henüz oluşmamış insanların eli kolu bağlı olsa da ilkel bir kadere yaklaşımı vardır. Bu fevkalade önemli bir ilahi nimettir. Eğer Cenab-ı Hak bize kadere iman konusunda gönlümüze bir hoşluk vermeseydi, yaşamak da çok zor olurdu. Allah'ı bulmak ve seçebilmek de çok zor olurdu. Bu bakımdan kaderi nasıl tanımlayabiliriz? Bugünkü teknik bilgilerin yaşantımıza girmesiyle kadere imanda fevkalade bir kolaylık vardır. Kader aslında önceden tespit edilmiş ve sonra yaşanan bir program gibidir. Bu bakımdan kadere iman dediğimiz zaman programa iman gibi bir kavram gelir. Yani bir müessesenin işleyebilmesi için bir programın olması gereği ve bu programın çerçevesinde hareket ettiği kabul edilmelidir. Hayat mutlaka bir programla devam eder. Gelişi güzellik mümkün değildir. 19. asırda ateizmin ilk yeşerip insanların zihnini bulandırdığı devirde insanlar bir anlamda bu programları tesadüf olduğu gibi bir ahmaklığa kapıldılar. Fakat sonradan anladılar ki hiçbir şey tesadüf değil. Program deyince, kader deyince insanlar Allah'a imana mecbur oluyorlar. Eğer bir kader varsa, bir program varsa onun bir yapanı vardır. O halde mutlaka Allah'a iman zorunluluğu oluyor. Bu bakımdan kadere karşı çıkanların asıl şuur altlarında kadere hayır demek yoktur. Çünkü onlar da bilmektedirler ki hayat bir programdır. Ama kadere evet derlerse Allah'a da evet demek zorunda kalacaklardır. Tabii bütün bu evrenlerin bir programı olduğunu düşünmek teorik olarak çok güzeldir, mantıkidir ve ilmidir. Ancak uygulamaya geldiği zaman insanlar bir takım şaşkınlıklara tabidir. Çünkü programı yaparken o programın her türlü maddesini bilerek ve bilmeyerek uygularken insanoğlu kendim yaptım tezadına düşmekte ve dolayısıyla ilk başlangıçta iman ettiği kaderi yaşarken tahrip etmektedir. Yani programın yazıldığını, verildiğini görmezden gelerek kendim yaşadım zannetmektedir. Bundan dolayıdır ki kadere iman bir anlamda insanın kulluğunu yapması, Allah'la arasındaki o esrarengiz sırrı bulması açısından da çok önemlidir. 2. Pozitronlar ve kader. Evrende görebildiğimiz varlıkların kader ilgisini ilim dünyası nasıl görüyor? İki noktada bunu ciddi olarak göz önüne almak lazım. Bir tanesi evrenlerin içerisinde bulunan galaksilerin, yıldızların, güneşlerin, ayların her birisinin dengesi, kader dengesi ve programı olarak mütalaa etmek gerekir ki bu ilim sırrı içerisinde fevkalade önemli bir açıklığa kavuşmuştur. Son yıllarda bu da evrenin yaratılışına ait inananların savunduğu Big Bang, tek bir noktadan sonsuz bir kuvvetin çıkması, varlıkları meydana getirmesi, teorisi içerisinde otomatikmen bir program sırrı vardır. Yani tek noktadan bütün galaksileri ve o galaksilerin içerisindeki varlıkların, atomların, moleküllerin bir tesadüf zinciriyle oluşması mümkün değildir. Çünkü eğer tek noktadan meydana gelen ve sonsuz sayıdaki galaksiler, güneşler, yıldızlar ve bunların içindeki moleküller eğer bir tesadüf sonucu olsaydı, tekrar tek noktaya dönecek şekilde birbirlerini tahrip eder, yok olurlardı. Çünkü yine fizikten çok iyi biliyoruz ki madde antimadde kavramı olarak olsun, pozitron elektron kavramı olarak olsun fiziğin özüne inerseniz bunlar ilk patlamada yaratıldı. Yani ilk patlamada pozitron da yaratıldı, elektron da yaratıldı. Ama eğer bunlar ilk yaratılış anından itibaren aynı sayıda, aynı intizamda tesadüfen yaratılmış olsalardı, birbirleriyle birleşir ve evren bir ışından ibaret kalırdı. Halbuki hala bilim adamlarının izah edemediği olay zuhur etmiştir. Elektronlar kalmış, pozitronlar bilmediğimiz bir mekanda kaybolmuşlardır. Dolayısıyla bu galaksilerin yaratılması için birinci şart olan programdır. Eğer galaksilerin, güneşlerin, yıldızların yaratılması pozitron ve elektronların aynı dengede, aynı şartlarda tesadüf sonucu olsaydı hiçbir şey yaratılamazdı. Bunlardan bir tanesini tutup bir tanesini salmak aslında en büyük programdır. Çünkü elektronların kendi aralarında yeniden ahenkleşerek bütün atom maddeciklerinin alt maddeleri kavak dediğimiz maddeleri yapabilmesi için mutlaka ve mutlaka bir programın olması gerektir. Evrenin neresinde bir molekül olursa olsun mutlaka bir programın temsilcisidir. Dolayısıyla bir kaderin temsilcisidir. Hiçbir molekül kader çizgisinin dışında var olamaz. Bu maddesel varlığın kaderini ateistler bir zaman inkar edemediler. Bunlar kaderin yasalarıdır, fizik yasalarıdır. Mesela elektron bir teli ısıtıyorsa o telin kaderidir. Ama fizik yasasıyla o teli ısıtıyor dediler. Halbuki bunlar aynı şeyin ifadesidir. Yani bir elektronun geçtiği yeri ısıtması otomatik bir kaderdir. Ama bu program, bu yasa zaten vardır. Yasa tesadüf değildir. Binaenaleyh, evrenin maddesel yapısındaki tüm olaylar, bütün fiziki ahenk mutlaka bir programı temsil eder. Yüce kitabımızda Allah yaratılışı anlatırken, ben önce niyet ettim, karar verdim, murat ettim, sonra onu şekillendirdim dedikten sonra, fikkatlere diye bir kelime kullanıyor ki, bu programladım demektir. Cenab-ı Hakk'ın muradına zaman yoktur. Onu da ifade etmek için Sure-i Yasin'de ifade ettiği gibi ol derim olur diyor. Ama bu ol dediği maddeleri bize sonradan açıklarken diyor ki evvela tasavvur ettim, sonra tesbih ettim. Tesbih etmek süsleyip şekillendirmek, güzelleştirmek anlamına geliyor. Ondan sonra da programladım, kadere mahkum ettim, tabi kıldım. Çünkü burada Allah'ın muradındaki hadiseyi programlaması lazım ki hilkat sırrı doğsun. O hilkati ihda olarak Cenab-ı Hak emrediyor. Yani düşündüm, tesviye ettim, güzelleştirdim. Zaman mevhumu yok, bunların hepsi bir anda oluyor. Sonra programladım, sonra ihda ettim, kuvveden fiile çıkardım diyor. Çünkü bir programın oluşuyla onun meydana geliş arasında özellikle dünya hayatı bakımından bir zaman şeridi vardır. Mesela çocuğun ana rahmine düşüp de 40 hafta sonra doğması gibi. İşte bu ihda etme olayıdır. Ama bunların hepsi evvela Cenab-ı Hakk'ın muradındaki ol emrinde yatar. Murat etmiştir. Diyelim ki Ahmet'in yaratılmasını murat ettikten sonra onu önce güzel bir fotoğraf haline getirmiştir. Hem biyolojik güzellikte hem de simasal güzellikte ondan sonra da onu kadere programlamıştır. Bir genetik şifreye programlamıştır. Artık o anne rahminde faaliyete geçtikten sonra o fotoğraf bir insan olarak Cenab-ı Hakk'ın muradındaki o yaratılmış olarak ortaya çıkacaktır. İşte bunların her safhasında Cenab-ı Hak fikatlere diyor, yani mutlaka programlamıştır. Bu programın olmadığını düşünmek, astrofiziği toptan inkar etmektir. 3. Evren kadere tabidir. Binaenaleyh evren bir kadere tabidir. Herkes bunu bilmeli ki evren takdir olmuş bir kaderin temsilcisidir. Ve kaderin defi mahfustaki saatlerini, saniyelerini adım adım yaşamak zorundadır. Bütün ayrıntılarıyla levh-i mahfuz dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın o dev ekranına hepsi kaydolmuştur. Çünkü Cenab-ı Hak murat ettiği an o kayda geçer. Kayıttan programlanır, programdan ihdaya geçer. Binaenaleyh evrenin tümünde bunu görmemek mümkün değildir. Kaderin ne kadar muhkem olduğunu bugünkü bilimsel açıdan iyi anlayabilmek için genetik şifreler üzerine eğilmek lazım. Çünkü dünkü insan meni hücresini ve annenin buna katkısını tanıyordu. Bunların meydana getirdiği bu yavrudaki kaderi ayrı düşünüyordu. Bu iki etken birleşecek, bir cisim meydana gelecek, Cenab-ı Hak onu büyütecek ve büyüttüğü cisim insanı meydana getirecek. Ve Cenab-ı Hak ne takdir verecekse onu ayrıca verecek sanıyordu. Şimdi bilim tuhaf bir inceliğe geçti. Genetik şifreleri keşfetti. Yani anne rahminde döllenmiş tek hücre halindeyken var olan insanın en minyatür şeklini ta 30 milyon hücreye yansıyarak olacak o gelişmenin bir tek şifreden ibaret olduğunu keşfetti. 4. Bedenimiz kadere bağlı. Demek ki o bir mikrondaki genetik şifre bir değişmezliğe sahiptir. Hiç kimse o genetik şifreyi değiştiremez. İnsanın kaşının, gözünün, kulağının şekli, rengi, tüylerinin yayılımı, vücudundaki bütün organları o genetik şifrede yazılıdır. Genetik mühendisliği dediğimiz bölüm bu genetik şifreye o kadar önem veriyor ki, aynen genetik mühendisliğinin bu konuda söylediği bu kaderin özündeki bir tanımı aktarmak istiyorum. Bir insanın genetik şifresini ilk anne rahmine düştükten sonra alıp kompüterde analizini yapıp da fotoğrafını çıkarırsanız, doğacak insanın aynen fotoğrafını çıkarabilirsiniz. Bir insanın karaciğerinin kaç senede bozulacağı, akciğerinde ne olacağı, kalp damarının hangi yıl tıkanacağı o genetik şifrededir. Ve bundan dolayı bizim soya çekim diyebildiğimiz hastalıkların tümü genetik şifrede yazılı olan esrarengiz kaderde gizlidir. Yani bir anlamda bir insanın 43 yaşında kalp krizinden öleceği o genetik şifrede yazılıdır. Neden? Çünkü genetik şifrede kalp damarının, kroner damarın ne kadar dayanacağı ve hangi anda bitip pıhtı yapacağı yazılıdır. İşte bu Allah'ın işidir. Bu kadar ince detaylı olarak nasıl ki bir çocuğun annesinden getirdiği bir beni, babasından getirdiği bir çizgiyi aynen o genetik şifrede taşıyorsa, organlarının kaderi de o genetik şifrede yazılıdır. Bundan dolayıdır ki yine soya çekime ait pek çok hususiyetleri taşıdıklarını bazen fark ederler, bazen fark etmezler. Örneğin bazı kimselerin diyelim ki üriner sistemlerinde yani böbrek ve idrar yolları sisteminde bir takım denge eksiklikleri var. Diyelim ki dedesi mesane hastalıkları geçirmektedir. Torunu da hasta olmasa bile idrar yollarından kolayca iltihap kapabilir. Nedir bu? İşte o genetik şifrede bir kader çizgisi koymuştur. O kader çizgisi içerisinde hayatı bitinceye kadar onu beraber yaşayacaktır. Demek ki bırakın bizim gönül, ruh, nefis gibi hususiyetlerimizi sırf bedenimiz değişmez bir kadere sahiptir. Hiç kimse bedenin kaderini değiştiremez. O halde kadere ilim noktasından bakarken gerek evrendeki galaksilerin, yıldızların her birisinin yörüngeleri üzerindeki hareketleri, süratleri, dönüş hızları ve kat edecekleri galaksi içindeki dönüş hızları, yörüngeleri hepsi tespit edilmiştir. Mutlak bir kaderdir. İnsanların bedensel yapısı genetik şifrede tespit edilmiş, o da mutlak bir kaderdir. Bu çağda gerek kompüterlerin yaygınlaşması, gerekse bu konuda ilmin sığınacağı tek merci olarak her şeyin programları alınması ve bir nevi elektronik bir beyin gibi bütün hayatı onların içine bağlaması bize kaderin mutlak hükmünü gösteriyor. O mutlak hükmü insanoğlunun içine mutlak sindirmesi lazımdır. Benim vücudumun aldığı besini hazmetmesi dahi genetik şifremde tespit edilmiştir. Binaenaleyh ben bedenimin genetik kaderini kabul etmek zorundayım. Aksi takdirde ilmi inkar ederim. Ama bu o kişinin bu hastalıktan öleceğini göstermez. Aksine onu bu konuda tedbir almaya yöneltir. Hem bedeni hususiyetlerimiz hem de evrensel hususiyetler kaderin mutlak hükmü altındadır. Ve kaderin vazgeçilmez tasarrufundadır. Bütün var olan maddeler tuz var olurken, su var olurken vazgeçilmez bir kader çizgisi içerisindedirler. Hidrojen molekülü oksijen molekülüyle kaderleşmiştir. Bir araya gelip su yaparlar. Ben yapmayacağım, ben biraz düşüneyim diyemez. Sodyum molekülü ile klor molekülü bir araya geldikleri zaman biz bir soralım bir araya gelmemizde bir mahsur var mı diyemezler. Otomatikman tuzu yapacaktır. Çünkü o onun kaderidir. Kaderin bilimsel olarak vazgeçilmez gerçeğini böyle kavradıktan sonra asıl kadere yaklaşırız. Çünkü biz evrendeki kaderin genetik şifredeki kaderi bilip bilmemek açısından hayatımızdaki kaderin akıntısına bir çıkış bulamayız. Asıl bizim için önemli olan kendi hayatımızın kaderidir. Evrende var olan her şey Allah'ın vazgeçilmez bir programıdır. O halde kader, bir programın ifadesi olarak inkarı mümkün olmayan bir hadisedir. Kadere iman konusunda özellikle diğer semavi dinlerde çizgiler daha kapalıdır. Yani mutlak bir kadercilik vardır. İslamiyet'te de elbette kadere imanda çok sıkı bir disiplin vardır. Fakat kadere imanı Kur'an'dan öğrenen İslamiyet, kadere yaklaşımında o yazgının nasıl yazıldığında daha bir bilgi sahibidir. Şimdi bu ikisi arasında çok fark vardır. Yani kadere mutlak iman ile kaderin insana olan hakimiyetini farklı olarak bilmek açısından çok fark vardır. Daha doğrusu İslam Allah'a daha yakın olduğu için kadere de yakındır. Diğer düşünürler ve diğer dinler İslam kadar Allah'a yakın olmadıkları için kadere de yakın değillerdir. Çünkü Allah'a yakın olabilmek, Allah imanını bütün hücrelerine, gönlüne sindirebilmekle olur. Bazı insanlar sanırlar ki Allah'a iman etmemek, teslim olmamak yolunu seçerlerse kendi hayat iradelerine hakim olurlar ve kader çemberinden dışarıda istediklerini yaparlar. Oysa insan bir özgürlük peşinde ya da Allah'a inanmadan hayatını tanzim etme çizgisine geçtiği zaman bu da kader olmak için mutlak olur. İnanmayan insanların elini kulağına götürmesi dahi kaderin vazgeçilmez çizgisi üzerinde cereyan eder. Ve kendi kendine ben inanmadım, ben bağımsız yaşıyorum veya şu olayı ben yaptım diyenler kadere o kadar çok teslim olmuşlardır ki farkında olsun olmasın ilahi kader onlara kıpırtı vermez. Ama onlar kendileri yaptım sanır. Ama her hadisede günahlarıyla ve yanlış çizgileriyle kaderin hiç silinmez izleri içerisinde yaşarlar. 5. Kadere ne kadar yakınız? İnsan Allah'a ne kadar yakın olursa kadere de o kadar yakın olur. Netice itibariyle nasip olur da Cenab-ı Hakk'a mutlak yakınlığı bulursa levh-i mahfuzun sırrı içerisinde yaşar. Bir nevi kader konfiteri içerisinde duruyormuş gibi yaşar. Bu bakımdan İslamiyet'in kadere iman konusundaki hikmeti, kulla Allah arasındaki sıcaklıkla kaderin verdiği o vazgeçilmez çemberin gevşekliğini hisseder. Diğer insanlar bunu hissedemez. İnanmayan insan kaderin pençesine düşmüş bir zavallı gibi kendisini görür ve eninde sonunda anlar ki yapacağı hiçbir şey yoktur, teslim olmaktan ibarettir. Halbuki inanan insan daha yumuşak bir çizgide ve sabahleyin yatağından kalkarken bile kaderin kendisine lütfedip okşayarak kaldırdığını hisseder. Onun için İslam'da kader hayatın mutluluğudur. Kader konusunda zihinleri en çok hırpalayan bir hadise, kaderin önceden tespit edilmiş olması keyfiyetidir. Bir insanın doğması için genetik şifreye nasıl bir bağımlılık varsa, anne rahmine o çocuğun genetik şifresi düştükten sonra diyebilir mi ki, ben kaşlarımı biraz yukarıdan istiyorum, dudaklarım biraz daha etli olsun. Bunu nasıl söyleyemezse kaderini de öyle değiştiremez. Allah'ın verdiği programa kul bir şey katamaz. Cenab-ı Hakk'ın elbette önceden tespit ettiği olacak ki hadise olsun. Allah mekandan münezzeh olduğu gibi zamandan da münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzda derc ettiği kader sırrının programı hangi anda yapılmıştır, hangi anda yapılacaktır? Bu bize ait bir keyfiyet değildir. Yani biz yaşamadan evvel bunun takdir edildiğini bilmek zorundayız. Çünkü Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede diyor ki, hadiseler olduktan sonra sakın lüzumsuz yere kendinizi yargılamayın. Ben istedim, öyle oldu. Binaenaleyh takdirin önceden yazılmış olması, benim artık yapacak işim yoktur demek değildir. Neden? Çünkü Yüce Kitabımız bunun cevabını veren tek kitaptır. Kader o kadar mutlak bir şeydir ki, o mutlak şeyi bir çevireyim de gör gibi aptalca münakaşalara, tartışmalara sahne yapmamalıyız. Mesela madem ki kader böyleymiş, gideyim tren yoluna yatayım diyemezsin. Bunu kendi kendini tatmin için söylüyorsun. Kader istemedikçe sen ne tren yoluna yatabilirsin ne de en ufak müdahale edebilirsin. Yaparım sanıyorsun ama yapamazsın. Çünkü en son anda onun icraatı için mutlaka müsaade-i ilahi lazımdır. İşte insanların kendi gafleti madem ki kaderde her şey yazılı, gelsin bakalım lokmalar ağzıma gibi yanlışlıkları da buradan geliyor. Cenab-ı Hak sana o lokmayı verecek olduktan sonra seni kaldırır, sen farkına varmazsın. Sanki kamçıyla koşan at gibi koşarsın o lokmanın peşinden ve alır gelirsin ondan sonra. Ben çalıştım aldım geldim dersin. Ama kaderinde yazılı olduğu için gittin. Oturayım da gelsin. Oturamazsın. Kaderinde yazılmışsa oturabilirsin. 6. Kader değişir mi? Kaderin değişmezliği ile kaderin değişebilirliği konusunda Yüce Kitabımız bize kaderin değişebileceğini bildiriyor. Ama kaderin değişebilirliği hükmü, kaderin ipini sana verdim, git istediğin gibi dolaş anlamında değil, takdirdeki bir çizgiyi Cenab-ı Hakk'ın alması, onun yerine başka bir çizgi koyması anlamındadır ki, yüce kitabımız gerek duanın, gerekse dua ötesi niyazın ve amelin, mümince yaşamanın, Allah'a kendini sevdirmenin, kaderin kendisine değişik bir ışık vereceğini bildiren ayetlerle doludur. Onun için kader durup dururken değişmez. Ama insan duasıyla, gönül zenginliğiyle ve yaşama biçimindeki güzelliklerle kaderin bir çizgisi üzerinde Cenab-ı Hakk'a nazını kabul ettirebilir. Yine büyüklerin bir emri vardır. Kaderin dua ile reddi de kader cümlesindendir. Yani siz kaderlerinizdeki bir sıkıntıyı tahammül edilmeyecek bir çizgiyi dua ile reddediyorsanız o da yine kader cümlesindendir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tasvibinin dışında insan kaderinin bir tek virgülünü değiştiremez. Nasıl ki evrende ay, ben bugün saat 13.15'te çıkacaktım ama çıkmıyorum diyemezse, insanların kaderinde de bu takdir-i ilahiyi değiştirmek mümkün değildir. Hayatta bu zor gibi gelir insana. Her şey kaderin tasarrufu içindeyse, benim rolüm nedir gibi. Senin rolün kulluktur. Allah'ın verdiği ilahi rolü oynamaktır. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü bir kula Cenab-ı Hak bir kader vermekle bir ilahi senaryo verir. Bu ilahi senaryoyu oynamakla mükellef olduğu şu dünya sahnesinde bu değişir mi, değişmez mi diye ortadan çıkması mümkün değildir. Ancak senaryoda kendisine verilen rolün tercihinde bir özellik vardır. Şimdi Cenab-ı Hak takdirinde murat ettiği hayat rollerini sahne-i aleme, dünya sahnesine insanları ışınlarken ona bir takdir rolü vermiştir. O takdir rolünün intikalinde bir incelik vardır. Nasıl vardır? Aslında rolü oynayan artistin iyi artist olup olmadığı rolün biçiminde değildir. Mahalle bekçisi olur, rolünü çok güzel oynar ama kral olur, oynayamaz. Bu bakımdan önemli olan insanın Cenab-ı Hakk'ın takdirindeki rolü sıcak ve içten oynamasıdır. Bu oynama sırasında eğer o rolün bir takım sıkıntıları, tazyikleri insanoğlunda bir bunalım yaparsa, o eğer inanıyorsa Cenab-ı Hak o bunalmayı nasıl gidereceğini gösterir, inanmıyorsa büsbütün bunalır patlar. Kadere imandaki hikmet de budur. Bunu zevkli oynamak, Cenab-ı Hakk'a aferin, güzel oynadın oyununu dedirtmek gerekir. Aradaki nefsi kalın bir tabakadan, ince bir tüle döndürerek Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak lazımdır. O rolü en sevimli şekilde oynamanın sırrını, yollarını bulmak gerekir. Bir müminin en önemli vazifelerinden birisi de her gün amentüsümde ve bil kaderi dedikten sonra hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Yani hayır da şer de sendendir ya Rabbi diyerek teslimiyetini mutlaka icra etmesi lazım ki İslam'ın kadere imandaki çok büyük bir özelliği görülsün. Çünkü evrende Allah'ın dediğinden başkası olmaz. Eğer şer görüyorsanız o Allah izin verdiği içindir. Eğer hayır görüyorsanız da o da Allah istediği içindir. Kitabın sonu. 26 Kasım 1999.